Ayrım 56, Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler, Scott Lynch, sayfa 511. Zamira etrafına bakırdı, sonra da az öncesine kadar Ransi'nin adamları tarafından kullanılan masadan eşit boylarda iki küçük kil bardak kaptı. İçlerindeki sıvıyı masanın üstüne döktü ve onları şişedeki içkiyle tekrar doldurdu. Jean bunun terebentin kadar sert olan ve insanın ağzını fena yakan beyaz renkli Kodari brandisi olduğunu gördü. Rance'in mürettebatı pencerelere doğru çekilirken kaptanları da masanın etrafından dolaşıp Zamira'nın yanına geldi. Tıknaz kadın bardaklardan birini havaya kaldırdı. ''Bir şey daha var'' dedi Zamira. ''İlk bardağını Sirune tarzında içeceksin.'' ''O neymiş lan?'' ''Yani kahrolası gözlerinle.'' Drakasha'nın sol kolu gözle takip edilemeyecek bir hızla hareket ederek bardağını masadan hızla kaptı ve içindeki sıvıyı Rance'in suratına boca etti. Tıknaz kadın daha çığlık bile atamadan önce Drakasha, bu sefer de sağ kolunu aynı hızla kaldırdı. Eldivenli yumruğu yüzükleriyle beraber Rance'in çenesiyle buluştu ve bir kamçının şaklamasını andıran bir ses duyuldu. Genç kadın yere o kadar sert bir şekilde devrildi ki masadaki tüm bardaklar takırdadı. ''Yerdeki kıçın mı yoksa başın mı canım? Aralarında bir fark olduğunu düşünen var mı?'' Drakasha kadının tepesine dikilip ikinci bardağı dudaklarına götürdü. Brandy'yi azıcık bile zorlanmadan bir dikişle bitirdi ve bardağı omzunun üstünden geriye fırlattı. ''Demiştin ki...'' Rance'in öfkeli adamı muhtemelen ikinci kaptanı itirazını bitiremeden önce Loki'ye ileri çıkıp bir elini havaya kaldırdı. Zamira sözünü tuttu. Müsabaka bir içkiydi ve kaptanın kıçının üstüne oturan ilk kişi oldu.
Ama
kaptanının kafayı çalıştırıp kuralların daha belirgin olmasını talep etmesi gerekirdi dedi Loki. Sonuçta kaybetti. Onun adına sözünden mi döneceksin? Adam Loki'yi Tuni'nin önünden kavradı. İkisi kısa bir süreliğine itişirken Jean yerinden fırladı. Fakat işler çığırından çıkmadan önce Rance'in adamı dostları tarafından gönülsüzce ama katiyetle geri çekildi.
''Sen de kim oluyorsun lan?'' diye bağırdı adam.
''Orvin Ravel'' dedi Loki.
''Adını hiç duymadım.''
Ama sanırım bundan sonra beni hiç unutmayacaksın. Loki adamın önünde küçük bir deri kese sallandırdı. Kesen ben de seni çüksüz.
Seni gidi orros!
Loki keseyi arkasına doğru fırlattı. Kese balkondaki çekişmeyi ardına kadar açılmış gözler ve ağızlarla seyreden 100 kadar müşterinin arasına düştü.
Tüh dedi Loki ama aşağıdaki namuslu arkadaşlarımızın ona göz kulak olacaklarına güvenebileceğinden eminim.
Yeter! Zamira aşağı uzanıp Rance'i yakasından kavradı ve doğrultup oturttu. Kaptanın bana kafa tuttu ve kaybetti. O senin kaptanın mı?
Evet dedi adam kaşlarını çatarak.
Öyleyse verdiği sözü tutun. Zamira kadını yerde sürükleyerek merdivenin başına kadar götürdü. Sonra da yanında diz çöktü. O kadar da vakur bir kaltak değilmişsin ha çay.
Rance onun yüzüne kan tükürmek için başını geriye çekti fakat yaşça büyük olan kaptanın tokadı daha hızlıydı ve kanlı tükürük merdivenden aşağı uçup gitti.
''Bilmen gereken iki şey var.'' dedi Zamira. ''Birincisi yarın konseyi toplayacağım. Seni de her zamanki yerde ve saatte görmeyi bekliyorum. Anladıysan o şapşal kafanı salla.''
Rance yavaşça kafa salladı.
''İkincisi benim pis veletlerim yok. Bir kızım ve bir oğlum var ve bunu da bir daha unutacak olursan o kahrolası kemiklerini oyup onlarla oyuncak yaparım.''
Bunun ardından Rance'i merdivenden aşağı itti. O basamakların dibine kadar yuvarlanıp oraya yığılırken panik halindeki mürettebatı da Drakasha'nın grubunun muzaffer bakışları altında kaptanlarının peşinden koşturdu.
''Sonra görüşürüz. Orrin Ravel'' dedi kesesini kaptıran denizci.
''Valtero'' dedi Zamira sertçe. ''Bu bir iş meselesiydi. Onu kişisel hale getirme.''
Adam eskisinden mutlu gözükmese de Rance'in mürettebatının geri kalanıyla birlikte oradan uzaklaştı.
''Çocukların hakkındaki kısım epey kişisele benziyordu.'' diye fısıldadı Jean.
''Demek ki iki yüzünün tekiyim.'' diye homurdandı Drakasha. ''Bir itirazın varsa Sirune tarzında bir tek atabilirsin.''
Bunun ardından zemin kata tepeden bakan Trabzan'ın yanına kadar gitti ve sesini yükselterek bağırdı. Zakorin, orada bir yerde saklanıyor musun?
Saklanmak ne kelimedir Akasha diye geldi bir ses zırhlı bar tezgahındaki pencerelerden birinin arkasından. Savaş bitti mi?
Elinde tadı domuz derine benzemeyen bir fıçı içki varsa yukarı gönder ve biraz da et. Rens'in hesabını da yolla. Zavallıcığın bulabildiği her türlü yardıma ihtiyacı var.
Aşağıda kahkahalar patlak verdi. Rens'i kollarından ve bacaklarından tutarak taşıyan tayfaları hiç de eğleniyor gibi görünmüyorlardı.
İşte bu kadar dedi Zamira. Rens'ten boşalan sandalyeye kurularak. Keyfinize bakın. Yırtık bayrağın yüksek masasına hoş geldiniz.
Eh dedi Jean Loke ile Ezri'nin arasına otururken. Olay umduğun gibi gelişti mi?
Hem de nasıl.
Ezri kaptanına bakarak alaycı bir tebessüm etti.
Bayrağımızın dalgalandığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.
8. Kısım.
Yaklaşık bir saat boyunca rahat ve keyifli görünmek için ellerinden geleni yaparak gerek bayrağın orta kalite siyah birasının, gerekse de Rens'in mürettebatından kalan daha güzel içkilerin tadını çıkardılar. Akşam yemeğinde yağla kaplı ördek vardı. İçlerinden çoğu ona süs muamelesinde bulunduysa da Rask ile Konar hayvanı kemiklerine kadar yalayıp yuttular.
Şimdi ne yapıyoruz diye sordu Loke.
Geri geldiğimizin haberi her zamanki akbabaların kulağına kadar gidecek dedi Drakasha. Bir iki güne kalmaz bize yılışıyor olacaklar. Önce içkiler ve erzaklar elden çıkacak. Satması en kolay olan onlardır. Denizcilikle ilgili yedek parçaları ve malzemeleri kendimize saklayacağız. İpekli kumaşlara ve kaliteli eşyalara gelince. Hastane rıhtımlarına demirli o bağımsız tüccarlara bu konuda dost gözüyle bakabiliriz. Tüm mallarımızı piyasa fiyatının %15 ila 20'si arasında kapatmaya çalışacaklar ki bu bize yeter. Sonra da onları denizin ötesine geri götürüp suratlarında masumane tebessümlerle tam fiyatından satacaklar.
Peki ya Ulak?
Gemi çıka geldiğinde gemi bozan ziyaretimize uğrayacak. Bize onun karşılığında bir toprak çanak dolusu sidik teklif edecek ve biz de pazarlık ederek fiyatı bir tahta sürahi dolusu sidiye çıkaracağız. Sonra da Ulak onun sorunu olacak. Selviçeleri sağlamken değeri belki 6000 solariyi bulurdu. Gemi bozandan 2000'e yakın bir şey kopartabilirsem şanslıyım. Gemiyi satın aldıktan sonra kendi mürettebatı onu doğuya götürecek ve yaklaşık 4000 solari karşılığında hevesli bir tüccara satacak. Böylece hem fiyat kırarak rakiplerinin önüne geçecek hem de sağlam bir kar elde edecek.
Sen onu bırak dedi Teğmen Del Masro. Pirinç denizi rotalarındaki bazı gemilerin 3-4 kez kaçırılıp satıldığı olur.
Şu gemi bozan dedi Loke kafasında bir planın şekillenmeye başladığını hissederek. Mesleği ile ismi aynı olduğuna göre herhalde hiç rakibi yok değil mi?
Hepsi de öldü dedi Del Masro pis ve aleni yollardan.
Kaptan dedi Loke tüm bu işler ne kadar sürer neredeyse ayın sonuna geldik ve...
Bugünün günlerden ne olduğunun farkındayım Ravel. İşlerimiz ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek. Belki 3 gün, belki 7, belki de 8. Ayrıca buradayken mürettebattaki herkes karada en az bir gün bir gece geçirme şansı yakalayacak.
Ben
kafanı kurcalayan meseleyi unutmadım dedi Drakasha. Bu konuyu yarın konseye açacağım. Sonrasında neler olacağını hep beraber göreceğiz.
Mesele mi? Del Masro'nun hakikaten şaşırmış gibi bir hali vardı. Loke şimdiye kadar Jean'ın ona her şeyi anlatmış olabileceğini düşünmüştü. Fakat anlaşılan baş başa geçirdikleri zamanı daha akıllıca ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmişlerdi.
Yarın öğrenirsin Del. Ne de olsa benimle beraber konseye katılacaksın.
Konu kapanmıştır Ravel.
Tamam. Loke birasını yudumlayıp bir parmağını havaya kaldırdı. O zaman başka bir şeyden bahsedelim. Şu gemi bozan gelmeden önce izin ver özel olarak senden birkaç şey isteyeyim. Belki adamdan daha yüksek bir fiyat almanı sağlayabilirim.
O bir adam değil dedi Drakasha. İrine bulanmış bir bok kadar kaypak ve bir o kadar da iticidir.
Bak bu çok daha iyi. Efendi Nera'yı hatırla. En azından bir denememe müsaade et.
Söz vermiyorum dedi Zamira ama en azından seni dinlerim.
Orkideliler diye bağırdı gür sesli bir adam merdivenlerin başında belirdiği sırada. Kaptan Drakasha aşağıda hala Rens'in dişlerini duvarlardan söktüklerini biliyor musun?
Rance ani bir saygısızlık hastalığına yakalandı da dedi Zamira. Sonra da kendiliğinden düşüverdi. Merhaba kaptan Rodanov.
Jefrim Rodanov, Loke'nin o güne dek gördüğü en iri kıyım adamlardan biriydi. Boyu 2 metreden fazla olmalıydı. Zamira'nın yaşlarındaydı ve göbeği biraz yuvarlaktı. Fakat boğum boğum kaslarla kaplı uzun kolları bir ayıyı bile boğabilirmiş gibi gözüküyordu. Ve silah taşımaya tenezzül etmemesi onun hakkında çok şey söylüyordu. Yüzü uzun, çenesi genişti. Sarı saçları yavaş yavaş dökülüyor, gözleri tüm dünyaya kafa tutabileceğini hisseden bir adamın hoşnut neşesiyle ışıldıyordu. Loke böylelerine Kamor'un daha halli garristaları arasında da rastlamıştı ama hiç bu kadar cüsselisine denk gelmemişti. Konar bile yalnızca genişlikte onunla yarışabilirdi. Cüssesine aykırı olarak o koca ellerinde bir çift zarif şarap şişesi vardı. Safir renkli camdan yapılmış şişelerdeki tıpaların hemen altına gümüş kurdeleler bağlanmıştı.
Birkaç ay önce bir kalyondan 100 şişe Laşey'in mavisi kaldırmıştım. Geçen senenin mahsulü. Hoşuna gittiğini bildiğim için birkaçını sakladım. Aramıza hoş geldin.
Sen de masamıza hoş geldin kaptan.
Drakasha'nın bir el hareketi üzerine Ezri, Jean, Loke ve Konar bir sandalye sola geçerek kaptanlarının yanındaki yeri boşalttılar. Jefrim sandalyeye yerleşip şarap şişelerini kadına uzattı. Drakasha sağ elini uzattığında da onu öptü, sonra da dilini çıkardı.
''Hımm'' dedi Rodanov, ''Şavo'nun tadının nasıl olduğunu hep merak etmiştim.''
Zamira bir kahkaha atarken Rodanov da kullanılmayan bir maşrapayı eline aldı.
''Bir afiçisine en yakın oturan kim?''
''Müsaadenizle'' dedi Loke.
''Çoğunuzu tanıyorum'' dedi Rodanov. ''Hala yaşıyor olman hayret verici. Rask, Dantier, Konar, sizi görmek güzel.'' ''Malakasti, hayatım. Zamira'da bende olmayan ne var? Dur, bilmek istediğimden emin değilim. Ve sen?''
Kolunu Teğmen Delmasro'ya dolayıp onu hafifçe sıktı.
Zamira'nın hala çocukların güvertede serbestçe koşuşturmalarına izin verdiğinden haberim yoktu. Sen ne zaman boyatacaksın bakayım?
Ben uygun kısımlarda boyattım zaten. Minyon kadın sırıtarak adamın karnına yumruk atarmış gibi yaptı. Biliyor musun, geminin 3 direkli sanılmasının tek sebebi sürekli kıç güvertesinde dikiliyor olman.
Eğer pantolonumu çıkarırsam dedi Rodanov, 4 direkliymiş gibi de gözükür.
Gerçeği bilecek kadar çıplak vadralı görmüş olmasaydık sana inanabilirdik dedi Drakasha.
Eh, ben vatan toprağını utandıranlardan değilim dedi Rodanov.
Loki birayla doldurduğu maşrapayı ona uzatırken.
Hem bakıyorum da yanınıza yeni simalar almışsınız.
Oradan buradan topluyoruz işte. Orin Ravel, Jerome Valora, bu korkunç hükümdarın kaptanı Jefrim Rodanov.
''Saatinizin ve açık talihinizin şerefine'' dedi Rodanov maşrapasını kaldırarak. ''Hasımlarınız silahsız, biranız taze olsun.''
''Tanrılar sana ahmak tüccarlar ve onları kovalayasın diye güçlü rüzgarlar bahşetsin'' dedi Zamira adamdan aldığı şarap şişelerinden birini kaldırarak.
''Bu seferki yağma iyi miydi?''
''Ambarlar tıka basa doldu'' dedi Drakasha ve yaklaşık 30 metrelik küçük bir brik kaldırdık. ''Aslında şimdiye kadar buraya gelmiş olması lazımdı.''
''Kızıl Ulağı mı diyorsun?''
''Adını nereden?''
''Strozzi daha dün limana yanaştı. Bacakları sakat kalmış bir briğin yolunu kestiğini söyledi. Tam onu kapacağı sırada başında senin ganimet mürettebatını bulmuş. Bu olay tüccar kapısının 100 kilometre kuzeyinde, yanan menzilin hemen dışında gerçekleşmiş. Belki de biz burada konuşurken tüccar kapısından geçiyor olabilirler.
Öyleyse işleri rast gitsin, biz gelirken salonu kullandık.
İyi yapmamışsınız dedi Rodanov geldiğinden beri ilk defa keyfi kaçarak. Son zamanlarda salonla ilgili garip şeyler duyuyorum. Ekselansları Şişko Pezevenk,
gemi bozan diye Loki'ye fısıldadı Konar.
Geçen ay doğuya bir Alamana yollamıştı. Geminin bir fırtınada kaybolduğunu söyledi. Ama salondan çıkamadığını güvenilir ağızlardan duydum.
Gelirken buraya ne kadar çabuk varırsak o kadar iyi olacağını düşünmüştüm dedi Drakasha. Ama bir dahaki sefere 1 hafta bile sürse kapıyı kullanacağım. İsteyen dilediğini desin.
Ben de aynı şeyi tavsiye ederim. Bu arada yarın konseyi toplamak istediğini duydum.
5'imiz de kasabadayız. Talverrar'la ilgili garip bir mesele çıktı. Ayrıca kapalı oturum istiyorum.
Bir kaptan, bir de ikinci kaptan dedi Rodanov. Peki, yarın Strozzi ile Korvard'a söylerim. Herhalde Rens'in haberi vardır değil mi?
Evet.
Toplantıda konuşamayabilir.
Konuşmasına gerek de yok dedi Drakash. Anlatacak bir öyküsü olan benim.
Öyle olsun dedi Rodanov. Ellerimizin arkasından konuşalım ki dudaklarımız tasarılarımızın kitabı gibi okunmasın. Ve öyle bir yer bulalım ki sözlerimizi sadece tanrılar ve sıçanlar duysun.
Loki adama baka kaldı. Rodanov az önce Lucarno'nun bir kitabından alıntı yapmıştı. O kitabın adı
Suikastçinin Düğünü dedi Dermaslo.
Evet kolaydı dedi Rodanov sırıtarak. Aklıma daha zoru gelmedi.
Siz pirinç denizi yağmacıları tiyatroya amma da düşkünmüşsünüz dedi Jean. Ezrin'le öyle şeyler okuduğunu biliyordum ama.
Sadece onun yanındayken Lucarno'dan alıntı yaparım dedi Rodanov. Şahsen ben o piç kurusundan nefret ederim. Terin İmparatorluğu'nun en iyi giyimli zıp çıktıkları insan içindeyken kendilerini muzip hissedebilsinler diye aşırıya kaçan bir duygusallık, bariz bir kibir ve düzüşmekle ilgili bir sürü küçük ima. Hem de bağlı büyücüler ve atalarım imparatorluğu ilk kimin yakacağını kararlaştırmak için zar atarlarken.
Jerome da ben de Lucarno'ya çok düşkünüz dedi Delmasro.
Çünkü daha iyisini görmemişsiniz karşılığını verdi Rodanov. Çünkü imparatorluğun ilk çağlarındaki şairlerin piyesleri man kafalılar tarafından mahzenlerde saklı tutulurken katiplere ve ciltçilere saçacak parası olanlar Lucarno'nun en küçük bir kusmuk zerresini bile yere göğe sığdıramazlar. Onun piyesleri korunmaz, ika edilir. Mercaior Mentezzo.
Mentezzo fena değildir dedi Jean. Beyitleri güzeldir ama kafiyeleri bir baston gibi kullanır. Ve herkesin sorunlarını çözmek için şiirlerinin sonuna hep tanrıları karıştırıp
Espadrille'yi esas alarak Terin İmparatorluğu tiyatrosunu yoktan var edenler Mentezzo ve akranlarıydı dedi Rodanov. Sıkıcı tapınak ayinlerini onlarla ilişkili siyasi temalarla canlandırdılar. Kullandıkları yapının sınırlamaları mazur görülmelidir. Onlara kıyasla Lucarno'nun faydalanabileceği koca bir eserler bütünü vardı ve karşıma eklediği tek şey banal bir melodram.
Her ne eklediyse, Terimbel'in yok edilmesinden 400 sene sonra bile eserleri tümüyle korunan ve düzenli olarak yeni nüshalar halinde hazırlanan tek piyes yazarı o. Hayattayken Talatri'nin resmi himayesi altında bulunması da.
Sığ düşünenlerin zevkine hitap etmek bahsi geçen eserlerin geçerli bir felsefi analizine eşdeğer değildir. Nikoralı, Lukestra'nın mektuplarında yazdığı gibi.
Kusura bakmayın ama dedi koca konar, başkaları söylediklerinizden hiçbir bok anlamazken münakaşa etmek hiç de kibarca değildir.
Konar'ın haklı olduğunu itiraf etmeliyim dedi Drakash'a. Birbirinize silah mı çekmek yoksa gizemli bir tarikat mı kurmak üzeresiniz kestiremiyorum.
Sen de kimin nesisin böyle diye sordu Rodanov gözlerini Jean'dan ayırmadan. Bunları yüzyıllardır kimseyle konuşmamıştım.
Sıra dışı bir çocukluk yaşadım dedi Jean. Ya sen?
Ah gençliğimin en büyük gurur kaynağı Terin Koleji'nin Rodanov adlı bir edebiyat ve hitabet ustasına ihtiyaç duymasıydı.
Neler oldu?
Gayretli düşünme salonunda bir bahis evi işletmenin kusursuz bir yolunu bulan bir profesörümüz vardı. Gladyatör dövüşleri, kolej tekne yarışları o tür şeyler işte. Bahsettiğim profesör öğrencilerinden ulak olarak yararlanırdı. Ve kazandığımız parayla bira satın alabildiğimiz için ona kahramanımız gözüyle bakardık. O şehirden kaçmak zorunda kaldığı zaman bize de kırbaçlar ve zincirler gözüktü elbette. O yüzden ticari bir kalyonda boktan bir işe yazıldım ve...
Bu ne zaman oldu diye adamın sözünü kesti Loki.
Tanrılar bile henüz gençken 25 yıl önce olmalı.
Şu hitabet profesörü adı Barsavi miydi? Vencarlo Barsavi.
Nasıl oluyor da bunu bilebiliyorsun lan?
Onunla birkaç kez yollarımız kesişmiş olabilir. Loki sırıttı. Doğuda seyahat ederken. Kamor civarında.
Söylentileri duymuştum dedi Rodanov. Adı birkaç kez kulağıma çalındı ama yolum Kamor'a hiç düşmedi. Demek Barsavi ile karşılaştın öyle mi? Hala orada mı?
Hayır dedi Jean. Hayır. Bir iki yıl önce öldüğünü duymuştum.
Yazık, Rodanov iç geçirdi, hem de çok yazık. Neyse, asırlar önce ölmüş insanlar hakkında çok fazla çene çalarak sizi meşgul ettiğimin farkındayım. Beni fazla ciddiye alma Valora. Seninle tanışmak bir zevkti, seninle de Ravel.
Seni görmek güzeldi Jafrim, dedi Zamira onunla birlikte yerinden kalkarak. Yarın görüşüyor muyuz o halde?
İyi bir gösteri bekliyorum, dedi adam. Herkese iyi akşamlar.
O da senin gibi bir kaptan, dedi Jean Rodanov merdivenden inerken. Çok ilginç. Neden masamızı istemedi?
Korkunç hükümdar Hovard limanındaki gelmiş geçmiş en büyük gemidir, dedi Zamira yavaşça. Ayrıca açık ara farkla en kalabalık mürettebata sahiptir. Jafrim'in bizim gibi oyun oynamasına gerek yok. Kendisi de bunun farkında.
Birkaç dakika boyunca sessizce oturdular. Ta ki Rask ansızın genzini temizleyip alçak ve hırıltılı bir sesle konuşana dek.
Bir keresinde bir piyes görmüştüm, dedi. Herifin birini hayalarından ısıran bir köpek vardı. Sonra...
Evet, dedi Malakasli, onu ben de gördüm. Köpek sosisi çok seviyor. Adam da köpeği hep sosisle besliyor. Sonra bir gün pantolonunu çıkarıyor ve...
Bu kadar yeter, dedi Drakaş'a. Piyeslerden bahseden bir sonraki kişi Orkide'ye yüzerek dönecek. Gelin artık dostumuz Banjital Vaux'un gümüşünü ne kadar çok istediğine bakalım.
56. ayrımın sonu. Sayfa 520.